Ayrım 17, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 188. Kitapçı yeşil on binliklerden oluşan desteği uzatıp da tam 1,5 bir de sen say deyince peygamber beklenmedik bir yumruk yemiş gibi sendeledi. Duvara yaslandı, gözleri elindeki para destesiyle döşemenin üstündeki dizi dizi kitap ve dergi yığınları arasında gidip geldi. İçinde bir şeyler koptu sanki. Hiç kuşkusuz telefonda kitapçıya söylediklerini anımsıyordu. Bu kitapları satması gerektiğinin bilincindeydi. Ayrıca telefon ettiği saatten beri kitaplarına ve dergilerine fazla bir bağlılığı kalmadığı kesindi. Gene de tek elle tutulabilen şu küçücük desteyle evin her yanını dolduran ve her parçası başka öyküler anlatan koca kitap ve dergi yığınları arasındaki oylumsal oransızlıkta bile rahatsız edici bir şeyler vardı. Sonra 2-3-4 sayı çıkmış hevesli dergileri, küçüklü büyüklü şiir ve öykü kitapları, hapishane ve işkence anıları, raflarda dururken hiç açılmadıkları zaman bile hep bir ölümsüzlük ortamında dinlenir gibi görünmüşlerdi gözüne. Şimdi yerlerinden indirildikten sonra kurşuna dizilmek üzere elleri arkadan bağlanıp bir duvar dibine sıralanmış eski devrim askerlerini andırıyorlardı. Öyle ya da böyle, göğsünün üstüne çöken taş gibi ağırlıktan anlıyordu, bir terslik olmalıydı bu işte. Kitapçı, ne duruyorsun saysana hadi, deyince peygamber çocuklar gibi ağlamaya başlamaktan ya da elindeki on binlikleri sobaya atmak gibi bir çılgınlık yapmaktan korktu. Hiçbir şey söylemeden koşarcasına Nazım'ın odasına girip kapıyı kapattı. Paraları komodinin üstüne kendini yatağa attı. Burada Nazım'ın her şeye sinmiş varlığının etkisiyle olacak göğsünün üstündeki ağırlık kalktı. Bu işi gereğinden fazla büyüttüğünü, malı canla özdeşleştiren bir kenter üçgüdüsüyle duygusallığa kapıldığını düşündü. Kendi kendinden utandı. 40 yıllık devrimci olarak bu türlü içgüdülerden çoktan arınmış olması gerekirdi. Ayrıca devrim için bu kitapların parasına gereksinimi bulunması bir yana, Nazım'ın yaşamının da kanıtladığı gibi devrimcinin kitaba gereksinimi kalmadığına, hatta bu yolda kenterler de devrimcileri izlediklerine göre kitaplarını elden çıkardığına üzülmemeliydi. Kalktı, yüzünde üzüntü ve şaşkınlık yerine gizemli bir gülümseme, gidip kitapçının önüne dikildi. Kitapçı eve geleli beri birkaç kez yaptığı gibi tepeden tırnağa süzdü peygamberi. Pijaman çok kıyak dedi. Ama peygamber işitmemiş gibi davrandı. Kitaplarımı neden sattığımı merak etmedin mi diye sordu. Ettim hem de çok merak ettim dedi kitapçı. Doğrusu herhangi bir neden de bulamadım. Neden peki? Sıkı yönetim korkusundan mı? Peygamber gene gizemli gizemli gülümsedi. Hayır dostum. Ben rahmi sönmez olarak hiçbir zaman bu türlü korkulara kapılmadım diye yanıtladı. Hiçbir zaman kitaplarımı gizlemeye ya da yakmaya kalkmadım. Nasıl hep solcu kaldıysam kitaplarım da hep yerli yerinde durdu. Öyleyse neden satıyorsun? Çok mu sıkıntıdasın? Hayır sıkıntıda değilim. Kitap artık tarihe karışıyor da ondan satıyorum dedi peygamber. Her işin püf noktasını bilen insanlar gibi gülümsedi gene. Devrimci gençler geleceğin kitapsız da kurulabileceğini gösterdiler bize. Çağa ayak uydurmasını bilmek gerek. Kitapçı şaşkınlıkla baktı peygambere. Bunca yıllık bir kitap delisinin böyle sözler edebilmesini usuna sığdıramadı. Ama bir süre düşündükten sonra belki de haklısın dedi. Kitap merakı güvercin merakı gibi bir şey oldu artık. 10 milyonluk bir kentte güvercin uçurmaya kalkmak ne denli salakça görünebilirse, kitap biriktirmek de öyle salakça geliyor insanlara. Bu nedenle kitaplarını çok iyi bir fiyata sattığını düşünebilirsin. Gene bu nedenle çok sevdiklerin varsa geri alabilirsin diye ekledi. Peygamber teşekkür etti. Kitap serüvenini gerçekten bitirmiş olmakla birlikte hem geçmiş günlerden bir anı saklamak hem de evinde sol kitap bulundurmaktan korkmadığını kanıtlamak için memleketimden insan manzaralarının büyük boy baskısını almak istediğini söyledi. Yığınların içinde hemen bulup aldı bu kitabı. Sonra Feride'nin, Marx'ın ve Lenin'in fotoğraflarını topladı. Evin geri kalan bütün odaları ve bütün eşyaları bundan böyle yaşamının öğeleri olmaktan çıkmış gibi bunları Nazım'ın odasına götürdü. Sonra geri döndü. dipteki koltuğa kurulup bir malbora yaktı. Kitapçının yanında getirdiği iki delikanlıyı izlemeye başladı. Kim bilir kaç kez tozlarını alıp özenle yerleştirdiği, her birinin üzerinde saatler geçirdiği, her birinin yerini gözü kapalı bulduğu kitapları 25'er 30'ar alıp kapıdaki kamyona götürüyor, düşürdüklerine başlarını çevirip bakmaya bile gönül indirmiyorlardı. İşin tuhafı, kendisi de bundan acı duymuyor, kitapları böyle umursamazca taşımalarını kendisini hiç mi hiç ilgilendirmeyen, hatta gerçek dışı bir olayı izler gibi izliyordu. Bu arada sıra Nazım Hikmet'in kitaplarına gelip de kitapçı yerinden fırlayarak, ''Çocuklar bunları alta koyun, bakarsın yolda çevirip arama yapmaya kalkarlar, başımız belaya girmesin.'' deyince gülmekten kendini alamadı. Delikanlılardan biri de kendisi gibi güldü. ''Patron, bunların hepsi tehlikeli, hangi birini alta koyalım?'' dedi. Patron ayağını yere vurdu. ''Ulan sen benden yana mısın yoksa kitap avcılarından yana mı?'' diye gürledi. Hep birlikte güldüler. Çocuklar baş döndürücü bir hızla karıncalar gibi taşıdı kitapları. Peygamber sanki devrimci eylemin başlaması odadaki son kitabın da yüklenip götürülmesine bağlıymış gibi taşımanın sona ermesine sevindi. Tam bu sırada delikanlılardan biri yanına geldi. ''Bey amca, şu senin kapının üstündeki nalı da bana satar mısın?'' dedi. ''Benim kamyonun dikiz aynasının altına çok yakışacak.'' Peygamber şaşırdı. ''Ne aynası, ne nalı?'' diye sordu. ''Senin sokak kapısının üstündeki nal.'' ''Benim sokak kapısının üstünde nal mal yok, hiçbir zamanda olmadı.'' dedi peygamber. ''Olmaz olur mu bey amca, gel göstereyim istersen.'' Peygamber göğsünde United States Outsiders yazılı renk renk pijaması delikanlıyla birlikte kapının önüne çıktı. İyiden iyiye kararmış pervazın üstünde paslanmış, onunla bütünleşmiş olmasına karşın doğmamış bir tayın nalını düşündüren küçücük bir nal gördü. Hem şaşırdı hem duygulandı. Ta çocukluğundan beri hiç ayrımına varmamıştı bu nalın. Ama şimdi ayrımına vardıktan sonra güzel buldu. Bir bakıma baba evinin anlamını oluşturuyormuş bir duygu uyandı içinde. Ancak çoktan tarihe karışmış olması gereken bir kenter değerini simgelediğini, karşısında içlenmesinin ise benliğinde bir kenterlik tortusunun varlığına tanıklık ettiğini düşünmekte gecikmedi. Büyük bir adım atmak üzere olduğu şu anda gözü yaşlı duygusallıklardan uzak durması gerekirdi. ''Al senin olsun.'' dedi. Delikanlı bir iskemleye çıkarak kaşla göz arasında nalı söktü. Kitapçı gülümseyerek elini uzattı. Sonra tozdan kapkara olduklarını görünce el sıkmaktan vazgeçti. Ayaklarının ucunda yükselerek yanaklarını öptü. ''Hadi peygamberciğim, hoşça kal. Kitapsız yaşamında sana başarılar dilerim.'' dedi. Peygamber güle güle demekle yetindi. Kamyon ağır ağır uzaklaşmaya başlayınca kitapları, kitapçı dostu ve adamları bir başka yere doğru değil de bir başka zamana doğru yol alıyormuş gibi bir duygu uyandı içinde. Kendi zamanında kalmanın rahatlığıyla derin derin soluk aldı. Üzerlerinde kitapların yeri tek tek belli olan boş raflar hüzün vericiydi. Ama bu boşluk her şeyden önce Nazım'la kendisi arasında kurulan denkliğin göstergesiydi. Nazım'ın odasına girdi. Komodinin üstündeki paralara, tabancaların yastığın altından çıkan namlularına baktı. Ellerini ovuşturdu. ''Her şey tamam artık.'' dedi. ''Nazım'ı daha fazla bekletmek, yani devrimi daha fazla geciktirmek istemiyorsak bir an önce eyleme geçmeliyiz artık.'' ''Evet, bir an önce.'' Sert ve kararlı adımlarla ilerleyerek Nazım'ın dolabını açtı. Askılarda yan yana sıralanan renk renk boy boy ceketlere, montlara, parkalara, yeleklere, gömleklere, pantolonlara hayranlıkla baktı. Ellerini dolabın sol kapağında kalın bir ipe geçirilmiş ip gibi ince kravatların üzerinde dolaştırdı. Yalnız kendisinin işittiği bir soruyu yanıtlar gibi ''Evet dostum, evet, evet, evet.'' diye söylendi. Sonra birden pijamasını çıkarıp yatağın üstüne attı. Askılardaki sayısız gömlekler arasından küçücük yakası, ak, geri yanı soluk pembe bir gömlek çıkarıp atletinin üstüne giydi. Kravattan çok kundura bağını andıran kravatların en kırmızısını seçip taktı. Uzun arama ve karşılaştırmalardan sonra üst yanı köylü şalvarları gibi bol, paçaları daracık bir kara pantolon, mendil cebinin üstündeki sırmalı armanın altında Indiana University yazılı bir kalın, bir ince turuncu çizgilerle bölünmüş kocaman bir sütlü kahve ceket, bir çift beyaz çorap, sivri burunlu bir incecik mokasen, lacivert bir Lenin kasketi çıkarıp bir bir giydi. Aynanın önüne dikilip kendine baktı. Bu Lenin kasketi, bu alabildiğine bol ve uzun ceket, bu garip pantolon, bu daha çok kadın pabuçlarını andıran mokasenlerle kılık değiştirmekten çok deri değiştirmiş, böylece birdenbire gençleşmiş, dinçleşmiş, bir ikinci Nazım oluvermiş gibi bir duygu uyandı içinde. Bu duygudan aldığı güvenle kitaplarının parasını turuncu çizgili ceketin sağ iç cebine yerleştirdi, yastığın altından küçük tabancayı aldı, namlusuna mermi sürüp sol iç cebine koydu. Bir kez daha baktı aynaya. Aynadaki Lenin kasketli, aksakallı adamın gözlerindeki soruyu yanıtlamak ister gibi kenterlere onların kendi silahlarıyla karşılık vermek zorundayız dedi. Sonra daha Mustang'ini almadığı günlerde Nazım'ın hemen her gün kadınlar gibi omuzuna asıp çıktığı Samsonit çantayı açıp büyük tabancayı içine koydu. Tabancanın üstüne gelişigüzel birkaç gömlek, don, atlet, çorap, mendil tıkıştırdı. En üstte de memleketimden insan manzaralarını koyup fermuarı çekti. Nazım'ın daha çok bir pelerini andıran geniş lacivert yağmurluğunu da giyip Samsonet çantayı omuzuna astı. Kararlı adımlarla kapıya yöneldi. Sanki arkasından gelenler varmış gibi yüksek sesle "Artık çıkabiliriz," dedi. Usuna geleni saniyesinde uygulamaya koyabilmesi sonucu her şeyin hızla ilerlediğini, Nazım'ın kurtarılmasından proletarya devriminin gerçekleştirilmesine dek bütün sorunların çözümüne yönelen hızlı gidişini bundan böyle hiçbir gücün durduramayacağını düşünerek çıktı. Kar gene başlamıştı. Lenin kasketini gözlerinin üzerine indirdi, yağmurluğunun yakasını kaldırdı, ellerini cebine soktu. Nazım'ın bacaklarıyla yürürcesine hızla ilerlemeye başladı, karakolun önünde daha da hızlandı. Yokuşu neredeyse yuvarlanırcasına indi. Bu hız ona güven veriyor, tatlı bir esenlik duygusuyla içini serinletiyordu. Sonra birdenbire Üsküdar çarşısında hep aynı noktada durduğunu, bir zamanlar babasıyla teneke çekişlediği dükkanın önünde dikilip vitrinindeki gömleklere baktığını ayrımsadı. Tepeden tırnağa titredi. "Ne oluyor? Bir terslik var bu işte," diye söylendi. Ama bir kez daha usuna geleni saniyesinde uygulayarak bir taksi çevirdi. Kapısını açmasıyla oturması bir oldu. Taksinin şoförü ağzını açmadan bekledi bir süre. Hiç ses gelmeyince yolcusunu dikiz aynasından incelemeye girişti. Böylesine yaşlı bir adamın 20'lik süppeler gibi giyinmiş olmasına bir anlam veremedi. Belki bir Kars zampara, belki bir eşcinsel olduğunu, ne olursa olsun aykırı bir adam karşısında bulunduğunu düşündü. Ama en aykırısı, yaşlı adamın gözlerini uzak bir noktaya dikip hiç sesini çıkarmadan arabada oturmasıydı. "Bey baba, nereye gidiyoruz?" diye sordu. Peygamber irkildi. "Efendim, ne dediniz?" dedi. "Nereye gidiyoruz?" dedim. "Ha evet," dedi peygamber. Sonra usuna geleni bir kez daha saniyesinde uygulamaya koyarak Feride'nin yattığı mezarlığın adını söyledi. Şoför arabayı kaldırdı ama peygamberin mezarlığa gitmesini de aykırı bulduğu anlaşılıyordu. "Bu havada mezarlıkta ne yapacaksın bey baba?" dedi. "Düşünde mi gördün?" Peygamber yanıt vermedi. Yalnız birkaç dakika sonra "Şoför bey, biraz daha hızlı gidemez misiniz?" diye sordu. "Neden, acelem mi var?" dedi şoför. "Evet, acelem var." "Neden, gittiğin yerde randevuyu kaçırma tehlikesi yok ki." "Olabilir, olabilir değil böyle, bekleyenin eli mahkum." "Karımın mezarına çabuk gitmek istiyorum diye hesap mı vereceğim?" dedi peygamber. Arkasına yaslanıp Lenin kasketini düzeltti. Kurulacak sosyalist düzende taksi şoförlerine yer vermemek gerektiğini, çünkü her şeye burunlarını sokarak insanları yıldırdıklarını düşündü. "Ben buna faşizm derim," diye söylendi. Faşizm siyasal bir öğreti olmaktan çıkmış, insanların en küçük davranışlarına, en sıradan konuşmalarına bile sızmaya başlamış, en iyi uygulayıcıları da lümpenler. Göz ucuyla şoförün omzuna, ensesinde kıvrılan yağlı saçlarına baktı. Düşüncesini kestirmeden dile getirecek etkili bir söz aramaya girişti. ama gönlünce bir tümce gelmedi usuna. Şoför arabayı durdurup da "Uyan bey baba, geldik senin mezarlığa" dediği zaman faşizm lumpenlerin elleri üstünde yükselmektedir tümcesinden başka bir şey bulamamıştı. Hemen toparlanıp indi. Tek sözcük söylemeden mezarlığın kapısına doğru yürüdü. "Bey baba, bizim ücret ne oldu?" diye seslendi şoför. Peygamber durdu. Nazım'ın ceplerinde cüzdanını aradı. Almamıştı. Bir an ne yapacağını şaşırdı. Ama kitapçıdan aldığı 1,5 milyonluk desteği anımsadı. Bir yeşil 10 binlik çekti. Alaylı alaylı kendisine bakan şoföre uzattı. "Bozukluğun yok mu?" dedi şoför. "Bu ıssız yerde 10 bin lirayı kime bozduracağım?" Peygamber işi uzatmak istemedi. "Tamam tamam, üstü kalsın," dedi. "Olur mu bey amca, 10 bin lira bu," dedi şoför. "Burada bekleyeyim mi dönüş için?" "Tamam tamam, istemez, dönmek için çıkmadım ben yola," diye kesip attı peygamber. Kararlı adımlarla mezarlığa girdi. Mezarlık yolların tersine baştan başa kirli ve cıvık bir karla örtülüydü. Nereye bassa ayağı 4 parmak kara gömülerek kırmızı çamur renginde bir iz bırakıyordu. Böylece daha ilk adımlarında yalnızca Nazım'ın incecik mokasenleri değil, pantolonunun paçaları da çamura battı. Ama bunun ayrımına varmadığı gibi ayaklarını saran ıslak soğukluğa da aldırmadı. Bir zamanlar Feride'nin mezarı başında kızını ya da torununu düşünerek onun kemiklerini sızlatmaktan korktuğu için mezarlığın kapısından geri döndüğü olurdu. Oysa şimdi Feride'nin karşısına devrimciliğini kesinlikle kanıtlanmış torunuyla özdeşleşmiş ve kavgaya atılmaya kesinlikle karar vermiş olarak geliyordu. Her zaman yaptığı gibi ama bu kez genç devrimci kılığından gurur duyarak Feride'nin ayak ucunda dikilip öylece durdu. Geldiğini duyurmak ister gibi öksürdü. Sonra gözlerinin önünde Nazım'ın gazetelerde çıkmış resimleri mezarın dibine çömeldi. Feride, "Devrimci eylemi Nazım'ın bıraktığı yerden ben sürdüreceğim. Hatta daha iyisini yapacağım. Çünkü ben bireysel eylemlerle yetinmek düşüncesinde değilim. Bu nedenle bütün kitapları sattım. Yani senin anlayacağın gemileri yaktım," dedi. Durdu, gözleri karlarla kaplı mezarda bir onay, bir yanıt bekledi. Ne onay geldi ne yanıt. Tam tersine Feride'den mi kendisinden mi geldiğini pek seçemediği bir soru biçimlendi benliğinden. "Nasıl? Nasıl olsun istiyorsun ki?" diye söylendi. Yüzünün kızardığını duydu. Sorunun bir tek yanıtı varmış. Yani eylemi nasıl başlatıp nasıl gerçekleştireceğini biliyormuş. Feride'nin de bilmesi gerekirmiş gibi konuşmuştu. Ama şimdi Feride'nin karşısında eyleme nasıl, nerede, ne zaman, kimlerle başlayacağını bilmediğini sezinliyordu. Yanıtı ondan bekler gibi "Nasıl olsun istiyorsun ki?" diye yineledi. Gözlerinin önünde bir takım kalpaklı atlılar belirdi. Sonra başında Nazım'ın kasketi, sırtında Nazım'ın giysileri, elinde Nazım'ın tabancası, al bir atın üstünde uçarcasına ileri atılırken birdenbire alnının ortasından vurularak karların üstüne düştüğünü görür gibi oldu. İçini çekti, alnından vurulup öldükten sonra buraya, Feride'nin yanına gömülmenin çekilen bütün acılara değeceğini düşündü. En ufak bir ürperti duymadan tam tersine alıcı bir gözle çevresine baktı. Feride'nin çevresini yabancılar büyük bir olasılıkla da kenterler doldurmuşlar, kendisine hiç yer bırakmamışlardı. Kendisinin Feride'nin yanında yatamaması gibi Feride'nin böyle kenterler arasında kalması da haksızlıktı. Düzeltilmesi gerekirdi. Bunca ölü mezarından çıkarılamayacağına göre de bir tek çözüm kalıyordu geriye, Feride'nin buradan alınarak yeni kurulacak bir devrimci mezarlığına gömülmesini sağlamak. Bu düşünce bir an için içini rahatlattı. Ne var ki, düşündüğü şeyi gerçekleşmesini gözlerinin önüne getirince bedeninin sararmış, çürük bir kefen içinde bir yığın kemik gibi dağılmaya başladığını duydu birdenbire. Feride'nin mezarının mermerine tutunmaya çalıştı. Tutundu da ama hemen hemen aynı anda bir yığın kemik gibi mezarın dibine devrildi. Neden sonra kara kuru mezarlık bekçisi koltuklarının altından tutarak kendisini ayağa kaldırmaya çalışırken peygamber boş boş bakıyor, bütün benliğinde korkunç bir uğultu, bekçinin bedenini kendi bedeninden, devinilerini kendi devinilerinden ayıramıyordu. Ama bekçinin kolunda ayaklarını sürükleye sürükleye bir süre ilerledikten sonra birden duruverdi. "Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz beni? Buna hakkınız yok," dedi. "Nereye olacak? Benim kulübeye," dedi mezarlık bekçisi. "Isınır, kendine gelirsin, üstünü de temizleriz." Bütün yumuşaklığına karşın peygamber bu yanıttan ürktü. Mezarlık içinde bir sorgulama ve işkence yeri tasarladı. Bu adamlar her şeyi yaparlardı. "Karakolun adı ne zamandır kulübe oldu?" dedi. Mezarlık bekçisi şaşırdı. Kendisi onu böylesine iyi tanırken onun kendisini karakol bekçileriyle karıştırmasını bir haksızlık olarak değerlendirdi. Ama elinden çok bahşişler aldığı adam olduğuna göre kusurunu bağışlamaya fazlasıyla yatkındı. Dediğini bilmiyor, gördüğünü başka türlü görüyor olmalıydı. Yanıt vermeyi bile gereksiz buldu. Beline sımsıkı sarılarak kulübesine getirdi onu. Kirden kararmış bir tahta iskemleyi kulübenin ortasında çıtırdayan teneke sobanın önüne çekti. "Buyur otur bey amca," dedi. 17. ayrımın sonu, sayfa 197.